Ayrım 15.
Sayfa 167. Başta sorduğumuz soruya dönecek olursak, sabırlı ve sistemli, aynı ölçüde de temkinli bir politikayla kendini riske atmadan iktidar odakları üzerinde etkili olmaya ve bir yandan da muhalefet çekirdeğini pleb grupları içinde yetiştirmeye çalışan kardeşlik, 300 yılı aşkın bir süre Sibylline kitaplarının da desteğiyle adım adım uygulamaya çalıştığı bir politikada alenen başarısız olmuştu. Kroton'daki gibi kesin ve yıkıcı bir yenilgi söz konusu değildi belki ama ne Roma Cumhuriyeti'nin işleyişine istedikleri gibi egemen olabilmişler ne de kendi temel hedeflerini tam anlamıyla yaşama geçirebilmişlerdi. Üstelik sosyal yapısı yozlaşmış, ekonomisi çökmüş, askeri odakların gücü ele geçirmesiyle başlamasıyla zorbalaşmış, pleb patrici kutuplaşması azalırken yeni ve çok daha açgözlü bir egemen sınıfın hırslarına yenik düşme noktasına gelmiş, ucube bir Roma kalmıştı ellerinde bunca uzun uğraşılardan sonra. Denetim iyiden iyiye elden kaçıyor, zaman içinde ele geçirerek ehlileştireceklerini düşündükleri ideal çekirdek artık gen vurulamayan korkunç bir ejderhaya dönüşüyordu. Dolayısıyla Gracchus reformlarına kardeşlik kurmaylarının son büyük çırpınışlarından biri olarak bakabiliriz. Sonuçta Roma yurttaşlığı kavramını Latinlerden başlayarak diğer eyaletlere de yaymak ve kitle tabanını artırmak isteyen Gaius Gracchus, Romalı olma ayrıcalığını paylaşmak istemeyen pleb kitlelerinin de desteğini yitirmeye başlayınca üçüncü kez tribün seçilemedi. Görevden ayrılmasını izleyen dönemde toprak reformu yasalarını iptal etmeye çalışan soylulara karşı yandaşlarıyla birlikte gövde gösterisi yapmak istedi. Ancak bu anarşi yaratmak ve cumhuriyete karşı komplo hazırlığında bulunmak olarak yorumlandı ve konsüller göreve çağrıldı. Hazin ve nostaljik bir kaçışla adamlarıyla birlikte bir zamanlar pleblerin secessio eyleminin sığınağı olan Aventinum'a çekilen Gaius Gracchus burada Roma birlikleri tarafından kuşatıldı. Kaynaklar Gracchus dahil 3000 kişinin Aventinum'da öldürüldüğünü yazıyor. Kardeşlik, Gracchus'ların ikisinin de aynı trajik sonu paylaşmasıyla büyük bir yenilgi daha almıştı. Bir şey çok belli olmuştu ki Roma'da toprak sahibi soyluların nüfusunu kırmak, askerlerin siyasi güç sahibi olmalarını engellemek ve iyice yaygınlaşıp ekonominin temeli haline gelen köleciliği geriletmek mümkün değildi. Mevziler yitirilmiş, bir zamanlar etkili olunan senato koltukları, çeşitli danışmanlık ve magistralıklar elden kaçırılmış, geriye bir tek şey kalmıştı kardeşlikin elinde. Sibylline kitapları ve onun denetimini elinde bulunduran özel kurulun sahip olduğu saygınlık ve prestij. Demek ki zaman kabuğa çekilme ve eldeki mevzileri koruma zamanıydı artık. Ta ki yeni bir fırsat doğana kadar. İsa'dan önce 1. yüzyılın başlarında Roma kuzeyden gelen yoğun ve güçlü Cermen akınlarıyla sarsıldı. İtalya'nın kuzeyine dek gelen Cermen kavimlerinin durdurulamaması o denli büyük bir korku yaratmıştı ki zaten iç karışıklıklara gebe olan İtalya yarımadasında güçlükle sağlanan birlik de bozulmaya başlamıştı. Latin kentlerinden huzursuzluk ve ayaklanma sesleri yükseliyordu sık sık. Böylesi karışık bir ortamda pleblerin büyük desteğini alarak konsül seçilen ve soylulara duyduğu nefret ve tepkiyi gizlemeyen Marius, bir süredir Roma sınırlarına dek dayanan Cermenleri art arda yenilgiye uğrattı ve dış güvenlik krizini büyük oranda ortadan kaldırdı. Hemen ardından da Cumhuriyet halklarının sahip olduğu halklarda reformlara giderek vatandaşlık hakkını yaygınlaştırma eğilimini izledi ve orduyu giderek küçülmekte olan köylü sınıfına yaslanır halden kurtarıp tam profesyonelleştirme yolunda adımlar attı. Art arda başarısızlıklara uğrayan hak taleplerinin, sertlikle ezilen eşitlik ve adalet mücadelelerinin sonrasında kitleler, bilge ve akıllı değil, gözü pek ve savaşçı liderlere özlem duyuyorlardı. Onlar adına bilek gücüyle çalışacak güçlü liderler, bu nedenle yoksullar, Marius'u gönülden desteklediler. Daha farklı nedenlerle ve biraz da çaresizlikten ötürü böyle bir lideri öne sürmek isteyen ve bu amaçla Marian Partisi adlı bir siyasi grup oluşturan kardeşlik üyeleri de Cermen seferlerinin başarıları ve reformlara girişme konusundaki istekliliği Marius'un üst üste 6 kez konsül seçilmesini sağladı. Roma tarihinde ilk kez oluyordu böyle bir şey.
Okuyan Bahar Özdemir. En büyük siyasi destekçilerinden Saturninus'un desteğiyle yarım kalmış bir işi bitirmeye çalıştı Marius. Gracchus'ların toprak reformunu daha da ileriye götürmek. Bunu yaparken Gaius Gracchus gibi İtalya Yarımadası'ndaki bütün halklara Roma yurttaşı statüsünü vermek, toprak dağılımında eşitliği sağlamak ve en azından İtalya'da sarsılmaz bir birlik oluşturmak istiyordu. Tasarı, Gracchus'ların toprak reformu ile ilgili kanunların daha da geliştirilmesini istiyordu, diyor Server Tanilli. Çeşitli eyaletlerde yeni koloniler kurulacak, sırayla önce Marius'un askerlerine, sonra Roma yurttaşlarına, son olarak da İtalyan bağlaşıklara, hatırı sayılır ölçülerde toprak dağıtılacaktı bu kolonilerde. Gracchus'ların reformlarının başına gelenler bu kanunun da başına gelmesin diye tüm senatoya ant içirilmişti. Server Tanilli, Yüzyılların Gerçeği ve Mirası, Cilt 1, Sayfa 500. Ancak benzeri nedenlerle, yani Roma pleblerinin yurttaşlık ayrıcalığını yitirme fikrine sıcak bakmayıp desteklerini çekmeleri üzerine Marius da yalnız kaldı. Bir zamanlar kendisini destekleyen grupların başlattıkları ayaklanmaları senatoyla bir olarak ezmek zorunda kaldı ve özellikle de yeniden soylularla yakınlaşabilmek için Saturninus'un tasarısından desteğini çektiğinde iyice prestijini yitirdi. İsa'dan önce 90 yılında Roma tarihinde sosyal savaş olarak adlandırılan ve 2 yıldan fazla süren bir kargaşa yaşandı. İtalyan kentleri Saturninus yasasının çıkarılmaması ve vatandaşlık haklarının verilmemesi nedeniyle ayaklanıp kendi federasyonlarını ve meclislerini oluşturmuşlar, Roma'dan ayrılmışlardı. Bir dünya imparatorluğu olma özlemlerine sahip devlet çok ciddi bir parçalanma noktasına gelmişti. Ayaklanma ve iç savaşı bastırmak için köklü bir Patrici ailesine mensup olan Cornelius Sulla konsül seçildi ve komutanlığa atandı. Tutucu soylu değerlerini önemseyen, acımasız ve sert bir general olan Sulla, İtalyan kentleriyle kanlı ve yıpratıcı bir iç savaşı sürdürdü. Sonuçta bağımsızlığa doğru yol alıp kendi federasyonlarını kurmak isteyen İtalyanlar ikna edildi ve ülke, başkenti Roma olan eşit haklara sahip kentlerin bir federasyonu haline getirildi. Bir başka deyişle silahlarını bırakıp ayaklanmadan vazgeçmek için İtalyanlara yurttaşlık hakları tanınmış oluyordu böylece. Onca kan boşu boşuna akmıştı. Diğer yandan dış tehditlerde Roma'nın sosyal savaşta güç yitirmesinden yararlanarak azalmaksızın sürmekteydi. Asya eyaletleri, doğudaki Pontus Krallığı'nın güçlenmesi ve ilerlemesi karşısında ciddi bir tehdit altındaydı. Kral Mitridates'i yenilgiye uğratmak için gönderilen bir Roma ordusu büyük bir başarısızlığa uğrayarak toptan yok edilmişti ve şimdi Yunan topraklarındaki kentler de Roma baskısından kurtulmak için Mitridates'e bir Mesih gözüyle bakıyorlardı. Marius, Cermen akınlarını bastırmanın verdiği kendine güvenle büyük bir doğu seferine çıkmayı ve Mitridates'i yenerek ülkeye kahraman olarak dönmeyi planlıyordu. Ne var ki Senato bu görevi Marius'a değil, eski soyluluk anlayışına gönülden bağlı olduğunu kanıtlayan Patrici komutana Sulla'ya verdi. Yönetimi paylaşan ve karşıt siyasi çizgilere mensup olan iki konsül arasında gerginlik artıyordu böylece. Bu gerginlik şiddeti katlanmış biçimde taraftarlarına da yansıyacak. Artık Roma'da siyasi mücadele sokak çatışmalarıyla yürüyecekti. Serüvenini baştan itibaren izlemeye çalıştığımız Pythagoras öğrencilerinin Bu aşamadan itibaren etkinliklerini iyice yitirip kabuklarına çekildiklerini söyleyebiliriz. Marius ile Sulla arasındaki gerginlik kanlı bir iç savaşa daha neden olmuş ve sonuçta Patrici tutuculuğunun ve özgürlük karşıtlığının bayraktarı Sulla askeri bir zaferle Roma'ya girerek iktidarı eline geçirmiş, destekçileri tarafından da diktatör ilan edilmişti. Kardeşlik için son sığınağın gücünü ve prestijini yitirmeyen Sibyl'in kitapları ve bu kitaplardan sorumlu 10 kişilik kurul Decem Viri olduğunu belirtmiştim. Ne var ki Roma sokaklarına dek yayılan kargaşa ve savaş sırasında tapınak yangını ile birlikte resmi kayıtlarda belirtildiğine göre bu kitaplarda kül olmuştu. Sulla'nın karşısında eski özerklik ve bağımsızlık korunabilecek miydi? Yoksa yüzyıllar süren sabırlı mücadele bu son darbeyle birlikte artık tümüyle yitiriliyor muydu? Gelişmeler henüz bütün kartların yitirilmediğini koyuyordu ortaya. Sulla, yıpratıcı savaştan sonra iç barışı ve düzeni sağlamak için en çok güveneceği unsurlardan birinin pleb çoğunluğunun büyük saygı duyduğu Sibyl'in kurulu olduğunun farkındaydı. Sular durulur gibi olduktan sonra kurulun üye sayısının 10 kişiden 15 kişiye çıkarılmasını istedi ve bu 15 özel yetkiliyi yanıp giden orijinalleri bir an önce yeniden derlemekle görevlendirdi. Kardeşlik artık Sulla'nın gözüne batmadan gizem kitaplarını bir kez daha oluşturmak ve artık salt kendini konumunu korumaya çalışmak durumundaydı. Emperyal hırslar. Kurul bir biçimde varlığını ve dokunulmazlığını korumuştu belki ama bu arada birdenbire ortadan kaybolan Sibyl'in kitapları yerine bir başka koleksiyonun yerleştirilmesi gerekiyordu. Orijinaller gerçekten tapınak yangını sırasında yanıp kül olmuş muydu? Yoksa birileri tarafından ortalık durulana kadar emin bir yerde güvence altına mı alınmışlardı? Bunu tabii ki bilemiyoruz. Ama Sulla tarafından üye sayısı 10'dan 15'e çıkarılıp Guindecim Viri olarak anılmaya başlayan kurul, Roma sınırları içinde uzun bir araştırma gerçekleştirip bir süre sonra orijinallerin yerine yerleştirilmek üzere yeniden derlendiği söylenen farklı bir koleksiyonla geri döndü. Mevziler bütünüyle yitirilmemişti belki ama Cumhuriyet yavaş yavaş sallanıyordu artık Roma'da ve uzun siyasi mücadelelerin, entrikaların sonrasında gelecek kalıcı bir despotik yönetim ufukta görünmeye başlamıştı. Devlet yapısındaki çürüme, yozlaşma ve iç kargaşalar nedeniyle siyasi çıkar sağlamak isteyen kimi resmi görevliler yaptırım gücünü ve saygınlığını bildikleri Sibyl'in kitaplarını İzleyen dönemde zaman zaman siyasi amaçları doğrultusunda kullanmak istediler. Söz gelimi tarihçi Gaius Sallustius iç savaş ve tapınak yangınından 20 yıl sonra Cornelius ailesinden Lentulus'un bunu bir komplo girişiminde bulunduğundan ya da en azından buna niyetlendiğinden söz ediyor. Sallustius'a göre Lentulus her yerde Sibyl'in kitaplarının Roma'nın geleceğini Cornelius ailesinden 3 kişiye emanet ettiğini, Cinna ve Sulla yöneticilik yaptığına göre geriye kalan 3. kişi olarak kendisinin devletin başına geçmesi gerektiğini ileri sürmekteydi ve bu tehlikeli davranışları nedeniyle de gözaltına alındı. Gaius Sallustius Crispus, Conspiracy of Settling and Jugurthine Wars, X. L, V, I, I. İsa'dan önce 1. yüzyılın ortalarında Roma'daki kaotik siyasi yapı o denli endişe verici bir düzeye ulaşmıştı ki bizzat Quindecim Viri üyelerinden biri olan Lucius Cotta, Sibyl'in kitaplarının doğuda partlarla yapılan savaşın kazanılması ve dirlik düzenliğin gelmesi için Roma'da Jules Caesar'ın kral ilan edilmesi gerektiği kehanetinde bulunduğunu ileri sürecek kadar ileri gitmişti. Suetonius, The Twelve Caesars, sayfa 38. Bu karar kurulun değil, Cotta'nın kendi siyasi tercihini dile getiriyordu elbette ve maksadını epeyce aşan açıklamalarının yanı sıra bunun içeriden sızdırılmış bir kurul kararı olduğunu ileri sürmesi. Jamie Masters, Poetry and Civil War in Lucans Bellum Civil, sayfa 131. Queen de Jim Viri de büyük rahatsızlık yaratacaktı. Çünkü Sibyl'in kurulu her zaman Cumhuriyet'ten yana olduğu ve 450 yıl önce Tarquinius'un tahttan indirilmesiyle birlikte tarihten silindiğini düşündüğü krallığa asla sıcak bakmadığı gibi Senato'yu ve Cumhuriyet kurumlarını hiçe sayan Caesar'ın ucuz popülist politikalarına da hiç sempati duymamıştı. Yine de bu olay, Sibyl'in kitaplarının İsa'dan önce 1. yüzyılda özellikle de 83'teki yangından ve orijinallerin yok olmasından sonra kurul dışı unsurların siyasi amaçlarına malzeme olma tehlikesiyle karşılaştığını gösteren dikkat çekici bir örnek olarak çıkıyor karşımıza. Jules César yönetimiyle birlikte Roma'da Cumhuriyet'in eski güzel günlerine dönmenin artık neredeyse bir olanaksız düş haline geldiği söylenebilir. Hem devletin sınırları eski siyasi yapıyla kontrol edilmesi güç biçimde büyümüş, hem de bitmek bilmeyen iç çatışmalar ve çıkar mücadeleleri, bunlardan galip çıkan liderleri amansız bir despotizme yöneltmeye başlamıştı. İktidar yolunda karşısındaki en büyük engel olan Pompeius'u yendikten ve Roma'ya her ne kadar kentte çok sayıda destekçisi olsa da bir tür askeri darbe aracılığıyla güç kullanarak sahip olduktan sonra İ.Ö. 44 yılında kendisini yaşam boyu diktatör ilan etmesi, düzen ve istikrar için onu destekleyen bazı grupları da düş kırıklığına uğratacak ve devlet kademelerinde rüzgarın Jules César'a karşı esmesine neden olacaktı. Aynı yıl Senato'da düzenlenen suikast sonrasında da iç istikrarın barışçı yöntemler ve yönetimlerle sağlanması umutları artık neredeyse bütünüyle yok oldu. César'ın öldürülmesi Cumhuriyetçi komployu kuranların hiçbir işine yaramayacaktı. Çünkü onun yetkilerini ve gücünü ilkin Marcus Antonius, Lepidus ve Octavianus devralıp ikinci üçlü yönetimi Triumviri kurarak Caesar'ın bütün muhaliflerini müthiş bir kıyımla yok edecek. Ardından da bu üç hırslı lider kendi aralarında yıpratıcı bir iç savaşa başlayacaktı. Mısır kraliçesi Kleopatra ile evlenip Doğu eyaletlerini elinde tutmaya çalışan Antonius'un İsa'dan önce 31 yılında Actium'daki deniz savaşını Octavianus'a karşı yitirmesi yepyeni bir dönemi başlatıyordu Roma için. Augustus adını alan Octavianus artık yalnızca konsül değil imparator unvanıyla da anılacaktı. Kimilerine göre Augustus'un devlet kurumları ve sosyal yaşam üzerinde gerçekleştirdiği hızlı ve köklü reorganizasyon, son yüzyılın iç kargaşalar, siyasi çıkar savaşları, ekonomik çöküntü ve bürokratik yozlaşmasının olumsuz etkilerini ortadan kaldırmaya yönelik kapsamlı bir devrimdi. Devletin yönetsel organları büyük bir reformdan geçiyor, Senato başına buyruk bir devlet içinde devlet olma gücünden ve oligarşik potansiyelinden arındırılıyor, resmi ideoloji Romalı değerleri gözetilerek yeniden yapılandırılıyor ve farklı eyaletlere ayrılan ülkenin kolektif kimliğini tek ve ortak bir Romalı potasında eritecek emperyal bir politika adım adım biçimlendiriliyordu. Augustus bunları yaparken eski cumhuriyet değerlerini bol bol gündeme getirdi ve çoğu ünlü düşünür ve tarihçiyi de yanına çekerek Roma'nın cumhuriyet dönemine özlem duyanları heyecanlandıracak bir duygusal atmosfer yaratmayı başardı. Ama Roma için cumhuriyet bundan böyle uzaklarda kalan eski bir düşten ibaret olacaktı. Köleci devlet yapısının yeni yasal ve siyasi düzenlemelerle pekiştirildiği ve pleblerin yüzyıllar içinde elde edilmiş kazanımlarını büyük oranda yitirmeye başladığı imparatorluk dönemi, bütün o despotik görüntü eşliğinde olanca ürkütücülüğüyle ortaya çıkmaya başlamıştı. Sibyl'in kitaplarının ve kurulun yaşadığı süreçle ilgili olarak Augustus dönemindeki bazı kritik uygulamalardan söz etmiştik. Orijinallerin yok olmasından sonra Sulla'nın emriyle derlenen yeni kitaplar, bu toplama haliyle bile imparatorun elinde büyük bir sansür operasyonundan geçti ve Kapitoline'den taşınıp Apollon tapınağına yerleştirildi. Ama dinle ilgili geniş kapsamlı bir reform hareketine girişen ve çoğu rahip ve kahin grubunun etkinliğini azaltıp bazılarının varlığını birer formaliteden ibaret hale getiren Augustus, Sibyl'in kitaplarından sorumlu Gwyn de Cimveri kuruluyla ilgili olarak daha dikkatli bir politika izledi. Aslına bakılırsa 16 yaşından itibaren Roma'nın resmi dinsel kurumlarında etkin görevler üstlenen imparator, bu kurulun çok da yabancısı sayılmazdı. Bir yaklaşıma göre Sezar'ın manevi oğlu ve mirasçısı olma iddiasıyla ilk kez Roma'ya geldiği İsa'dan önce 44 yılında daha büyük olasılıkla da üçlü yönetim dönemi sırasında İsa'dan önce 37'de kendisi de Gwyn de Cimveri'nin bir üyesi olmuştu zaten. Robert Allen Gurwell, Actum and Augustus, sayfa 112. Dolayısıyla Sibyl'in kitaplarını ve onların muhafızlığını üstlenen grubun politik bir gücü de içinde barındırdığını çok iyi biliyordu ve onu pasifize etmek yerine kendi lehine kullanma yolunu seçti. Augustus için sorunun çözümü basitti. Saygınlık ve prestijlerini arttırarak bu rahiplik kurumlarını daha da yüceltecek ve yalnız senatör düzeyindeki insanların seçilebilme kuralına getirdikten sonra kendisini şef ilan ederek üyelikleri kendi adamlarıyla dolduracaktı. R.S. Benedict Carter, EGE, sayfa 157-158. Sibyl'in kurulu açısından bu, imparatorun politik kararları uzantısında yavaş ama etkili bir ölümü kabullenmek ve misyonun yok olmasına göz yummak demekti. En az 15 kuşak boyunca sabırlı ve dikkatli adımlarla azımsanmayacak mesafe geride bırakılmış, gizliliği koruyup perde arkasında kalmakla birlikte Roma siyasi ve kültürel yaşamının içinde etkin konumları denetimi altına almaya başlayan biraderler sayesinde göz ardı edilemeyecek bir politik güç oluşturulmuştu. Sulla gibi küstah bir diktatörü kendinden uzak tutmayı bilen, Jules Caesar gibi bir zorba karşısında bile pes etmeyen kurul, şimdi bu aşırı hırslı, kendini tanrı ilan eden tüysüze boyun eğemezdi elbette. Büyük üstadın ideallerinden, dünya annenin de sevgisinden ve koruyuculuğundan vazgeçilemeyeceğine göre, yeni dönemin getirdiği koşullara uygun önlemler alınacak ve artık yavaş yavaş bütünüyle yer altına geçilecekti. Bu noktayı izleyen bölümlerde yeniden ve ayrıntılı biçimde döneceğiz. Ancak şimdi kurulu ve kardeşlik örgütünü bir süre için bir yana bırakıp kitapların durumuyla ilgilenelim.